Yemek yedikten sonra sadece bir tokluk hissi, belki de biraz ağırlık hissedersiniz. Bunların dışında midenizde neler olup bittiğinin farkına bile varmazsınız. Oysa yemekten kısa bir süre sonra midenizde büyük bir hareketlilik yaşanır. Mideniz sürekli sağa sola, yukarı aşağı çalkalanır ve besinlerin daha iyi sindirilmesi için çalışır. Ancak midenizdeki özel süspansiyon sistemi sayesinde siz bu hareketlerin farkına varmazsınız. Mide kasları 3 farklı yöne doğru dizilmişlerdir. Bu şekilde mide her yöne doğru kolaylıkla hareket eder. Bu da besinlerin mide sıvılarıyla daha iyi temas etmesini sağlar. Ancak bu tarz hareketler her zaman bir tehlikeyi de beraberlerinde getirecektir. Sürtünme. Mide, bağırsakların hemen yanı başında bulunan bir organdır. Sürekli her yöne doğru hareket etmesi, bağırsaklara sürtünmesi anlamına gelir. Bu sürtünme, insan sağlığında ciddi problemlere yol açabilecek bir durumdur. Elbette ki midede bu tehlikeye karşı da bir önlem alınmıştır. Midenin en dış dokusu, periton isimli bir zarla kaplıdır. Bu zar, kaygan bir sıvı salgılayarak mide ve bağırsaklara dıştan yağlama olarak nitelendirilebilecek bir işlem yapar. Bu sıvı sayesinde organlar kayganlaşır ve dolayısıyla çalışırken birbirlerine sürtünerek zarar görmemiş olur. Mide mukozasının bir özelliği de kan yapımına katkıda bulunmasıdır. Mukozanın kendi kan üretmez. Ancak kan üretimi yapan kemik iliğine çok önemli bir yardımda bulunur. Ve vücut için büyük öneme sahip B12 vitamininin kemik iliğine ulaşmasını sağlar. Bu yolculuk ve mide mukozasının bu yolculuktaki rolü incelendiğinde karşımıza mikroskobik düzeyde gerçekleşen büyük bir mucize çıkar. B12 vitamini besinlerle insan vücuduna girdikten sonra sindirim sistemi boyunca bir yolculuk yapar. Ardından ince bağırsaktan kan dolaşımına geçiş yaparak kana karışır ve kemik iliği hücrelerine ulaşır. B12 vitamininin özümsenmesi ince bağırsakta gerçekleşir. Ancak ince bağırsakta bulunan herhangi bir sindirim hücresi B12 vitaminini yakalamaz. İnce bağırsağın küçük bir bölgesinde yalnızca B12 vitaminini yakalamakla görevlendirilmiş özel bir hücre grubu bulunmaktadır. Bu hücreler vücuttaki çok sayıdaki molekül içinden B12 vitaminini ayırt eder ve yakalar. Bütün bu işlemler sırasında meydana gelen mucizeyi görebilmek için biraz durup düşünmek gerekir. Bu hücreler ince bağırsağın belirli bir bölgesine bu görev için özel olarak yerleştirilmişlerdir. B12 vitamininin insan için önemini bilmektedirler. Üstelik B12 vitaminini yakalamayı kendilerine görev edinmişlerdir. Ancak şaşırtıcı olan bu vitaminin kendi işlerine hiç yaramamasıdır. İnce bağırsaktaki hücreler B12 vitaminini yakalayıp kan dolaşımına bırakarak bilmedikleri bir yere göndermektedirler. Bu hücreler B12 vitaminini yakalarken akıl gösterisinde bulunmaktadır. Böyle bir seçicilik elbette ki bir tesadüf sonucunda kazanılmış olamaz. Açıkça anlaşıldığı gibi bu sistem özel olarak yaratılmıştır. Sistemi biraz daha detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman karşımıza çok daha şaşkınlık verici mucizeler çıkar. İnce bağırsakta bulunan bu hücreler yalın haldeki B12 vitaminini tanıyamazlar. B12 vitamininin bu hücreler tarafından tanınabilmesi ve yakalanabilmesi için özel bir molekülle işaretlenmesi gereklidir. Nitekim B12 vitamininin bağırsağa ulaşmadan işaretlenmesini sağlayacak sistem de vücudumuzda kurulmuştur. Hücrelerde gerçekleşen bu olayın mucizevi yönünün daha iyi anlaşılması için bir benzetme yapalım. Hücreleri sınır memurlarına benzeterek düşünelim. İnce bağırsakta yalnızca B12 vitaminini bulmakla görevli sınır memurları vardır. Bu görevliler B12 hücresinin kan dolaşımına geçmesini sağlayacaklardır. Ama memurlar yalın halde bulunan B12 vitaminini tanıyamamaktadırlar. İşte bu aşamada B12 vitamininin kimlik belgesine ihtiyacı vardır. Sınır memurları bu kimlik sayesinde trilyonlarca molekül arasından B12 vitaminini tanır ve bulurlar. Ardından yine bu kimlik belgesinin yardımı sayesinde B12 vitamininin kan dolaşımına geçmesini sağlarlar. Bütün bu işlemlerden sonra B12 kan yolunu kullanarak kemik iliğine ulaşacaktır. Bu kimlik belgesi de mide hücreleri tarafından üretilir. B12 vitamini midede bulunduğu sırada mide hücreleri B12 vitamini için özel bir molekül üretir. İşte bu molekül B12 vitamininin yolculuğunun ileriki aşamalarında ihtiyaç duyacağı kimlik belgesidir. Bu kimlik belgesi vitamine sıkıca yapışır ve böylece B12 ince bağırsağa doğru yolculuğuna devam eder. Görüldüğü gibi mide hücreleri B12 vitamininin vücut için önemini bilmektedir. Ayrıca bağırsak hücrelerinin B12 vitaminini tanımak için nasıl bir işarete ihtiyaçları olduğunu da bilmektedir. Bu nedenle de bu işaret molekülünü özel olarak üretmektedirler. Gözleri, elleri veya bir beyni olmayan bağırsak hücreleri de bu işareti tanımakta ve B12 vitaminini hemen yakalamaktadırlar. Buraya kadar verdiğimiz bilgilerde dikkat edilmesi gereken son derece önemli noktalar vardır. Öncelikle bütün bu olaylar sonucunda özümsenen B12 vitamini ne mide hücresinin ne de bağırsak hücresinin işine yaramaz. B12 vitamini çok uzakta kemik iliğinde kullanılmaktadır. Buna rağmen hücreler üzerlerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirirler. Aralarındaki uyumda son derece dikkat çekicidir. Hepsi nerede nasıl davranacaklarını çok iyi bilmektedir. İnsan vücudundaki kan üretimi B12 vitamini sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle B12 yaşamımızın sürmesi için son derece gerekli bir maddedir. Vücudumuzdaki vitaminlerden tek bir tanesinin özellikleri bile insan bedenindeki sistemin kusursuzluğunun anlaşılması açısından yeterlidir. Kuşkusuz bu işlemler sırasında sergilenen keskin şuur ve kusursuz işleyiş söz konusu hücrelerin iradesiyle gerçekleşemez. Sonuçta hücre dediğimiz varlıklar şuursuz atomların birleşmesiyle meydana gelen yapılardır. Hücre içinde şuur, irade veya müstakil bir güç aramak son derece anlamsız olacaktır. Burada görülen açık gerçek, mide hücrelerinin de kan yapımını sağlayan mekanizmalarında aynı yaratıcı tarafından var edildiğidir. İnsan bedenini yaratan Allah'tır. Vücudumuzdaki hücreler de Allah'ın ilhamıyla görevlerini yerine getirir. Allah, kendinden başka ilah olmadığını bir ayetinde şöyle bildirmektedir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlarsa dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresi 255. Buraya kadar anlattığımız aşamalarda besinler mide tarafından sulu bir pelte kıvamına getirilmişlerdi. Bundan sonra sadece tek tarafa açılan bir kapaktan geçerek 12 parmak bağırsağına, buradan da ince bağırsağa iletilirler. İnce bağırsak 3 cm çapında ve 7 metreden fazla uzunluğa sahip bir organdır. 7 metre uzunluğunda bir hortum bükülerek katlanarak paketlenmiş ve insan bedeninin içine yerleştirilmiştir. Ancak mucize bu mükemmel paketleme olayıyla sınırlı değildir. Bu 7 metrelik canlı hortumun içinde çok hayati olaylar gerçekleşmektedir. Besinlerin önemli bir bölümü midede parçalanmıştır. Ancak bir kısım besin hala en küçük birimlerine ayrıştırılamamış bir şekilde midede durmaktadır. Mideyi terk eden ve hala sindirilmemiş olan bu besinler de bir süre sonra ince bağırsağa ulaşır. Örneğin yağlar büyük moleküllü oldukları ve suda erimedikleri için sindirimleri zordur. Bu nedenle yağların sindirimi ağızda ve midede olmaz, ince bağırsakta gerçekleşir. İşte bu aşamada vücudun iki organı, pankreas ve karaciğer devreye girer. Bu iki organ ince bağırsağın içine bir kanal yardımıyla iki özel sıvı gönderir. Karaciğer midenin yağları parçalayamadığının farkındadır. Aynı zamanda yağları parçalayacak özel sıvının kimyasal formülünü de bilmektedir. Yağlı besinlerin ince bağırsağa ulaştıkları anı da bilen karaciğer, en doğru zamanda, en doğru yere kendisinin hazırladığı özel sıvıyı boşaltır. Safra sıvısı isimli bu salgı yalnızca yağları parçalamakla kalmaz. Parçalanan yağların ince bağırsaktan emilmesine de yardım eder. Ayrıca bağırsakların vitaminleri emebilmelerini sağlayan özel kimyasal bileşikleri de içinde barındırır. Hatta aynı zamanda bağırsağın içindeki zararlı bakterileri öldüren bir antiseptiktir de. Safranın görevi mideden ince bağırsağa gelen besin bulamacındaki yağları bir ön işlemden geçirmektir. Bu ön işlem pankreas salgısının etkisini artıracaktır. İçinde çeşitli enzimler bulunan pankreas öz suyu, yağların yanı sıra nişasta ve proteinlerin sindirilmesine de yardımcı olur. İnce bağırsağın iç yüzeyini döşeyen mukozada da çok sayıda küçük salgı bezi vardır. Bu bezlerin salgıladığı bağırsak öz suyundaki çeşitli enzimler, o ana kadar yeterince parçalanmış olan besinlerin sindirilmesinde önemli bir rol oynar. Yemekten 3-5 saat sonra ince bağırsaktaki besinlerin çoğu öğütülmüş olur. Böylece karbonhidratlar basit şekerlere, proteinler amino asitlere, yağlar da gliserolle yağ asitlerine ayrışır. Bu, besinlerin faydalı hale yani emilmeye hazır duruma gelmesi demektir. İnce bağırsakta bulunan emici hücreler bu besin moleküllerini yakalar ve emerler. Ardından besinleri kan dolaşımına verirler. Yiyecekler ince bağırsaktan ayrılmak üzereyken içlerinde su hariç hiçbir gıda kalmamıştır. Yararlı olan bütün maddeler hiç eksik bırakılmadan emilmiştir. Bilim adamları bağırsaklardaki bu emilim üzerine çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bunlardan bir tanesi bağırsaklardaki tek yönlü hareketle ilgilidir. Bağırsaklardaki istem dışı çalışan düz kaslar birbirleriyle uyumlu çalışmaları sayesinde besinleri hep aşağıya doğru iter. Kanada'da McMaster Üniversitesi araştırmacılarından John Huizinga başkanlığındaki bir ekip bu tek yönlü hareketi sağlayan hücreleri araştırdı. Sindirim sistemi boyunca yerleştirilen mikro elektrodlar, interstisyel kajal hücreleri denilen hücrelerin sürekli ve düzenli bir elektrik akımı oluşturduklarını saptadı. Bu hücrelerin oluşturduğu ritmik akım bağırsak çeperi kaslarının uyumlu çalışmasını sağlamaktaydı. Bağırsakların ileri doğru yaptığı bu hareket, bağırsak çeperindeki halka biçimli düz kasların peş peşe kasılmasıyla sağlanır. İşte bu uyumlu kasılmaları kajal hücrelerindeki elektriğin sağladığı artık anlaşılmış bulunuyor. Eğer kajal hücrelerince oluşturulan elektrik kas kasılmalarını sağlamaya yetmezse, o zaman bu hücreler kasları sinir sistemine duyarlı kılar. Bağırsakların çeperinde iki ayrı sinir ağı vardır. Bunlar iç organ sinir sistemi denilen ayrı bir sinir sisteminden gelir. İç organ sinir sistemi, sistemli hareketi sağlayan kol bacak çizgili kaslarına giden hareket sinirlerinden ve dokunma, ağrı ve sıcaklık duygularını beyne taşıyan duyu sinirlerinden tamamen ayrıdır. İç organ sinir sistemi organın önünde ve kafa içinde sağlı sollu sinir düğümleri şeklindedir. Bunlar omurilik ve beyinle bağlantılıdır. Kajal hücreleri de bir ağ oluşturdukları için uyumlu çalışır ve aynı ritimle elektrik boşaltır. Yediklerimizin midemizde kalmasını ve bize fayda sağlamasını bu hücrelere borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer bu hücreler olmasaydı besinler tekrar ağzımıza geri gelirdi. İnsan bedeni üzerinde yapılan bütün araştırmalar çok açık bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bedenimizde kusursuz ve eksiksiz bir tasarım vardır. Ve ince ince planlanmış olan tasarımın kendiliğinden ortaya çıkması imkansızdır. İnsan bedeni benzeri olmayan bir akla sahip bir yaratıcı tarafından tasarlanmıştır. Her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah insanı en mükemmel haliyle yaratmıştır. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah saklı tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı bilir. Allah'tan başka yakardıkları hiçbir şeyi yaratamazlar, üstelik onlar yaratılıp durmaktadırlar. Nahl Suresi 17-20. Geçmiş bölümlerde incelediğimiz gibi midedeki sindirim asitler tarafından gerçekleştirilir. Yani mideden bağırsaklara gelen besin bulamacının içinde oldukça güçlü asitler vardır. Bu durumun 12 parmak bağırsağı için ciddi bir tehlike oluşturacağı akla gelebilir. Bağırsakların bu asit yüzünden tahrip olmaları gibi bir tehlike söz konusudur. Çünkü 12 parmak bağırsağının mide gibi kendini koruyabilecek özel bir tabakası yoktur. Ancak özel bir tabakasının olmasına rağmen her insanın 12 parmak bağırsağı normal işlevlerini yerine getirmektedir. Bu durumda akla şu soru gelecektir. Nasıl olup da 12 parmak bağırsağı asitlerden zarar görmemektedir? Bu sorunun cevabını bulmak için sindirim sırasında gerçekleşen olayları inceleyelim. 12 parmak bağırsağına mideden besinlerle birlikte gelen asitlerin oranı bir süre sonra tehlikeli bir boyuta ulaşır. Tam bu sırada bağırsağın duvarındaki hücrelerden sekretin isimli bir hormon salgılanmaya başlanır. Bu işlemlerle ilgili olarak üzerinde durulması gereken noktalar vardır. Hücreler tehlikenin varlığını nasıl anlamışlardır? Hücrelerin davranışları son derece şaşırtıcıdır. Ancak bağırsağın yapısı incelendiğinde daha da şaşırtıcı bilgilerle karşılaşılacaktır. 12 parmak bağırsağını koruyan sekretin hormonu ince bağırsağın çeperindeki hücrelerde prosekretin halinde bulunur. İşte bu hormon sindirilmiş besinlerin asidik etkisiyle başka bir kimyasal madde olan sekretin haline dönüşmektedir. Sekretin hormonu kana karışarak pankreasa gelir ve enzim salgılaması için pankreası yardıma çağırır. 12 parmak bağırsağının tehlikede olduğunu haber alan pankreas hemen bikarbonat moleküllerini bu bölgeye gönderir. Bu moleküller mide asidini etkisiz hale getirecek ve 12 parmak bağırsağını koruyacaktır. Vücut içinde gelişen bu şuurlu hareketler insanı doğal olarak düşünmeye sevk etmektedir. İnsan hayatı için son derece önemli olan bütün bu işlemleri hücreler nasıl gerçekleştirmektedir? Bağırsak hücreleri ihtiyaçları olan maddenin pankreasta bulunduğunu nasıl bilmektedir? Ayrıca mideden salgılanan asidin formülünü nasıl bozacaklarından ve olumsuz etkisini nasıl ortadan kaldıracaklarından da nasıl haberdar olmuşlardır? Üstelik bu hücreler pankreası harekete geçirecek maddenin formülünü de bilmektedirler. Aynı şekilde pankreas hücreleri de bağırsaktan gelen mesajın içeriğini hemen anlamakta ve enzim salgılamaktadır. Burada bağırsak hücreleri için kullanılan bilmek, haberdar olmak gibi fiiller, insan bedeninde gerçekleşen olayların mucizevi yönünü daha iyi vurgulamak açısından önemlidir. Yoksa akıl sahibi her insanın da takdir edeceği gibi bir hücrenin düşünmesi, iradeye sahip olması ve kararlar vermesi mümkün değildir. Bir organı oluşturan hücrelerin başka bir organın özelliklerinden haberdar olması, formüller üretebilmesi kesinlikle imkansızdır. İnsan bedeninin kapkaranlık derinliklerinde gözü, kulağı olmayan, bir beyni ve şuuru bulunmayan hücreler böylesine kusursuz bir şuur gösterirler. İşte bu Allah'ın üstün yaratışıdır. Hücreleri sahip oldukları özelliklerle birlikte yaratan, benzeri olmayan bir ilmin sahibi olan Allah'tır. Allah, kendi bedenlerinde yarattığı bu gibi özelliklerle insanlara gücünün sınırsızlığını göstermektedir. Yediğimiz bütün besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Ancak sindirimdeki son aşama, sindirim ürünlerinin vücuttaki gerekli yerlere dağıtımının yapılmasıdır. Bu da besinlerin emilimiyle gerçekleşir. Sindirim sisteminin parçalarından ağız ve midedeki emilim çok azdır. Emilimin tam olarak gerçekleştiği yer bağırsaklardır. İnce bağırsağın iç yüzü son derece girintili çıkıntılı bir yapıdadır ve emilim için son derece uygundur. Bu girinti çıkıntıların üzerinde mikroskobik pompalar bulunur. Bu pompalar emici hücrelerdir. İşte bu hücreler vücudun ihtiyacı olan besinleri yakalar ve bağlı oldukları kan damarlarına pompalayarak iletirler. Vücudunuzun neye ihtiyacı varsa bu küçük pompalar bunu bilir. Beyin hücrelerinizde kullanılacak parçalanmış şeker veya kas hücrelerinizde kullanılacak bir amino asit. Vücudunuzun neye ihtiyacı varsa bu küçük pompalar bunu bilir. Beyin hücrelerinizde kullanılacak parçalanmış şeker veya kas hücrelerinizde kullanılacak bir amino asit. Bu küçük pompalar gerekli maddeleri ayırt edebilecek bir kapasiteye sahiptir. inanılmaz bir akıl gösterisiyle ihtiyacınız olan besini bulur ve yakalarlar. Siz bu programı dinlerken de bu milyarlarca pompa çalışmaktadır. Dikkatinizi toplayabilmeniz için gerekli olan enerjiyi bu mikroskobik pompaların vücudunuza dağıttığı besinlerden elde edersiniz. Bağırsakların içinde bulunan kıvrımlar ve bu kıvrımların üzerindeki mikro pompalar sayesinde ince bağırsak oldukça büyük bir yüzey alana sahiptir. Öyle ki yetişkin bir insanın bağırsağının sahip olduğu toplam alan yaklaşık 2 tenis kortunun toplam alanına denk gelmektedir. Besinlerin sindirimi işte bu geniş alanda gerçekleşir. Besinler parçalanarak önce bir bulamaç haline getirilir. Sonra bu bulamaç bağırsak iç yüzeyinin üzerine hiçbir nokta eksik kalmayacak şekilde ve çok çok ince bir tabaka olarak serilir. İşte bu sayede hücreler yiyeceklerin içindeki bütün besini kolayca emebilirler. İnce bağırsağın çok özel bir fonksiyonu da bazı maddeleri vücudun ihtiyacı olduğu kadar emebilmesidir. Örneğin demirin fazlası vücuda zararlıdır. Bu nedenle belli bir oranın üzerinde bağırsaklara ulaşan demir hiç emilmeden bağırsaklardan atılır. Bunun aksi bir durumda çok ağır ve yaşamayı imkansız kılan hastalıklar meydana gelir. İşte bu noktada ince bağırsağın çok özel bir bölümünde ise sadece B12 vitaminini emmek üzere hazırlanmış olan hücreler devreye girecektir. Ameliyatla bağırsaklarının bu bölgesi alınan kişilerin tıbbi tedavi görmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kansızlıktan ölmeleri kaçınılmazdır. Bağırsaklardaki hücrelerin bu seçiciliği üzerinde düşünmek, insanın Allah'ın büyüklüğünü kavramasına vesile olacaktır. Bağırsakların bulunduğu yer insan vücudundaki karanlık bir bölgedir. Bu organlarımızın beyinleri yoktur, maddeleri ayırt etmelerini sağlayacak zekaları ve bilgileri de yoktur. Bu konuda herhangi bir eğitim almamışlardır. Geçmişe dayanan deneyimleri de yoktur. Ancak buna rağmen hücrelerimiz insan için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayırt edebilmektedirler. Buna göre de gerekli olan maddeleri almakta, gereksiz olanları vücuttan atmaktadırlar. Demir gibi maddelerin vücut genelindeki oranını bilmekte, buna göre bir ayarlama yapmaktadır. Bir insan içinse önüne konulan kimyasal maddelerin, madensel tuzların ya da toz metallerin ayrımını yapmak dahi neredeyse imkansızdır. Bu konuda eğitim almamış bir kişi sadece bakarak demiri çinkodan ayırt edemez. Hangi maddenin faydalı, hangisinin zararlı olduğunu bilemez. Gün içinde her an bedeninde hangi maddeye ne kadar ihtiyaç olduğunu tespit etmesi ise mümkün değildir. Akıl sahibi tek varlık olan insan kimyasal maddeler arasındaki farkı anlayamaz ama bağırsak hücreleri bunu rahatlıkla ayırt edebilir. Görüldüğü gibi hangi maddenin ne olduğunu ayırt edebilmek için akla ve bilince sahip olmak yeterli değildir. Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak gereklidir. Peki öyleyse bağırsak hücreleri böyle detaylı bir kimya bilgisine nasıl sahip olmuştur? İnsan vücudundaki trilyonlarca hücrede neyin eksik, neyin fazla olduğunu, bu hücreler nasıl tespit etmekte ve aksayan yönü nasıl gidereceklerini nereden bilmektedirler? Atomların bir araya gelmesiyle oluşan hücrelerin bir iradeye sahip oldukları düşünülemez. Bu bilginin hücrelere yerleştirilmiş olduğu çok açıktır. Böyle muazzam bir işlemin tesadüflerle ya da başka bir etkiyle gerçekleşmesinin de mümkün olmadığı ortadadır. Üstelik sadece tek bir insanın değil, yeryüzünde şu anda yaşayan ve daha önce yaşamış olan insanların tümünün hücreleri bu seçicilik özelliğine sahiptir. Bu durum hücrelere sahip oldukları şuuru veren üstün bir gücün varlığını gösterir. Bu benzeri olmayan gücün sahibi, her şeyi yaratan ve bir düzen içinde biçim veren Allah'tır. Allah, örneksiz yaratan olduğunu bir ayetinde şöyle haber vermektedir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Onun nasıl bir çocuğu olabilir? Onun bir eşi yoktur. O her şeyi yaratmıştır. O her şeyi bilendir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. En'am suresi 101-102. Thank you. bağırsaklardaki besinlerin çoğu kalın bağırsağa gelene kadar eminmiştir. Ancak bazı özel besinlerin emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir. Bunların arasında insan için en hayati ve aynı zamanda en dikkat çekici olanlardan biri de K vitaminidir. K vitamini, kanın pıhtılaşması mekanizmasında görev yapan, eksikliğinde insanı ölüme götürecek sonuçlar ortaya çıkabilen son derece önemli bir vitamindir. Ancak K vitamini doğada insan bedeninin ihtiyaç duyduğu şekilde bulunmaz. İnsan vücudunun bu vitamini kullanabilecek hale getirmesi, yani bir anlamda rafine etmesi gereklidir. Ancak insan metabolizmasında böyle bir rafine işlemini gerçekleştirecek sistem mevcut değildir. Bu durumda akla nasıl olup da insanlar K vitamini eksikliğinden dolayı yaşamlarını yitirmez sorusu gelmektedir. Bu vitamini insanın kullanacağı hale getiren, onun için rafine eden mekanizma nedir? Bu soruların cevapları insanı hayretler içinde bırakan bir gerçeği ortaya koyar. Bağırsaklarda bulunan özel bakteriler K vitaminini bir dizi işlemden geçirip rafine etmekte ve insanın kullanabileceği hale getirmektedir. Bakteriler tarafından rafine edilen K vitamini kalın bağırsaktan emilerek kana karışır. K vitaminini rafine eden bakterilerin tam olmaları gereken yerde bulunmaları, rafine işlemini yapacak genetik şifreye sahip olmaları son derece önemli olaylardır. Hiçbir tesadüf bir bakteriyi meydana getirip, üstelik bunu insanın bağırsağına yerleştirip, bu bakterinin genetik şifresini insana faydalı olacak işlemleri yapacak hale getiremez. İnsanın hayatını devam ettirebilmek için varlığından bile haberdar olmadığı, hatta adını bile bilmediği küçücük bir bakteriye muhtaç olması ise bu olayın farklı bir yönüdür. Bunlar çok şaşırtıcı ve son derece önemli bilgilerdir. Şüphesiz bütün bu bilgiler bizi her şeyi en ince detaylarına kadar planlayıp düzenleyen bir yaratıcının varlığı gerçeğine götürür. Bu yaratıcı Rabbimiz olan Allah'tır. Allah her şeyi en ince detaylarına kadar planlamıştır. Yeryüzündeki tüm canlılar gibi insanlar da Allah'a muhtaçtır. Onun dilemesiyle var olmuşlardır ve onun dilemesiyle yaşamlarını sürdürebilirler. Allah ise hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. Allah Kur'an'daki pek çok ayetle bu gerçeği bize bildirmiştir. Bunlardan bir tanesinde şöyle buyurulmaktadır. De ki, sizin şirk koştuklarınızdan Hakk'a ulaştırabilecek var mı? De ki, Hakk'a ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse Hakk'a ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Yunus Suresi 35.